Ayrım 15. Ayşe. O gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Yalnızca bir gün içinde her şeyimizi kaybetmiştik. Elimi açtım. Ya Rabbi diye söylendim. Şu dünyadan bir an önce çekip gitmeme engel olma. Sonra acı içinde yataktan doğruldum. Bir an durdum. Açık mavi çarşafta kan lekesini gördüm. Bir utanç hissi acılı yüreğimi kapladı. Alnıma sürülen bu lekeyle nasıl yaşayacaktım? Tarık bu gerçeği öğrendiği zaman acaba beni hala sevebilecek miydi? Yoksa o da diğer erkeklerin benzer durumlar karşısında yaptıkları gibi terk edip beni kaderimle baş başa mı bırakacaktı? Bu endişelerim alt üst olmuş dünyamı daha da derinden sarstı. İçim çorba çanağı gibi boş kaldı. Hemen yatağın yanından uzaklaştım. Odanın bir köşesine atılmış siyah eteğimi yerden alıp giydim. Aralık duran kapıya doğru yürüdüm. Odadan dışarı çıktım. Başka bir odanın önünden geçip giderken bir ağlama sesi duydum, durdum. Başımı hafifçe içeri uzattım. Odanın bir köşesinde ağlayan kadın Edine ablamdan başkası değildi. Hemen yanına koştum. Ona sarılıp ben de uzunca bir süre sessizce ağladım. Bir süre sonra biraz olsun kendime geldiğimde niye biz diye sordum. Bütün bunlar neden bizim başımıza geldi? Ablam içini çekti. Sen gittikten sonra dedi boğazı düğümlenerek diğer çetnikler en iğrenç içgüdülerini başıboş bıraktılar. Bedenimin üzerinde bir at gibi kişneyip durdular. Heveslerini aldıklarında ise onlara kahve yapmamı sonra da kahveyi onlara çırılçıplak servis etmemi istediler. Dünden beri adeta kendimi yiyip bitirdim. Bir erkek masum bir kadına nasıl olup da kaba güç kullanarak sahip olabilir? Başıma gelenleri unutmak için çok çabalıyorum ama yapamıyorum. Onları affedemiyorum. Hele Ayşe'ye en az 10 çetnik tecavüz etti. Yaşadığı acıya daha fazla dayanamayınca da gerçekle bağını kopardı. Masanın üzerinde bayılıverdi. Edine ablam konuştukça içim parçalanıyordu. Dahası var dedi ağlarken. Bir çetnikin sesi kulaklarımda çınladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Aliya'nın fahişesi bayıldı. Gerçek bir erkek bir kadını altında zevkten bayıltan erkektir. Birden kahkaha koptu. Cani çetnik sonra da elinde tuttuğu sigarayı Ayşe'nin göğsünde söndürdü. Şaşkınlıktan elim yüzümde kalmıştı. Ayşe ablam nerede diye sordum acılı sesimle. Orada, odanın içine bakındım. Kanepenin arkasında dedi. Ayağa kalktım, kanepenin arkasına gidip baktım. Ayşe ablam başını kanepenin sırtına yaslamış, boş gözlerle pencereden dışarı bakıyordu. Belli ki içinde korkunç bir azap duyuyordu. Yanına çöktüm. Ben de onunla birlikte pencereden dışarı baktım. Bahçedeki kocaman incir ağacının üzerindeki incir kuşlarını gördüm. Bir tanesi uçup pencerenin önüne kondu. Siyah küçük gözleriyle sanki bizi gözlüyor, bir şeyler söylemek istiyordu. Sırplar dedim, bir tek bizleri değil, şu zavallı incir kuşlarını bile öldürdüler. Ayşe ablam epey bir süre sustu. Hiç konuşmadı. Sonra da bana yaptıklarını hazmedemiyorum dedi ağlarken. Bundan sonra yaşamak haram bana. Ama onlardan intikamımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ansızın kapı öylesine bir hızla açıldı ki pencerenin önüne konan incir kuşu pır diye uçuverdi. Odaya iki çetnik girdi. Ardından da kapıyı kapattılar. Ayağa kalktım. Birden karşılarında beni görünce şaşırdılar. Sen şu tarafa geç dedi kısa boylu olan çetnik. Onları rahat bırakın diye çığlık attım. Biri saçımdan tutup yere fırlattı beni. Pantolonunun kemerini hızla çözdü. Hey sen saklandığın yerden çabuk çık diye bağırdı. Ayşe ablam gülerek ayağa kalktı. Onun bu hali tüylerimi diken diken etti. İki çetnik birbirlerinin suratlarına şaşkın şaşkın baktı. Aliya'nın fahişesi neden gülüyor dedi az önce kemerini çözen çetnik. Şimdi sana gülmenin ne olduğunu göstereceğim. Ayşe ablam çetniğe doğru yaklaştı. Çetnik de onu saçından çekip kanepeye doğru sürüklemeye başladı. Onun yerine beni al dedi Edine ablam. Öteki çetnik güldü. Sıranı bekle Balinkura dedi. Seni ben kendime aldım. Birazdan senin icabına ben bakacağım. Çetnik ablamı zorla kanepeye oturtturdu. Kendi külotunu aşağı indirdi. Sonra da yüzünü bize çevirip bizim cinsel organlarımız sünnetli değil. Sünnetsiz bu organlarımıza bir an önce alışsanız iyi edersiniz. Çünkü bu organlardan çetnik erkekler dünyaya getireceksiniz. Ayşe ablam kahkahayı bastı. Sen öyle san pis çetnik dedi. Çetnik ablamın kafasına bir yumruk attı. Ayşe ablam sapsarı kesilmiş, feri sönmüş gözleriyle bana baktı. Birden odanın içinde bir çığlık koptu. Çetnik Ayşe ablamın etrafında fır dönüyor, bir öküz gibi böğürüyordu. Korku dolu gözlerle baktım. Ayşe ablamın elinde tuttuğu bıçaktan kan süzülüyordu. Ansızın iki el silah sesi peş peşe patladı. Ayşe ablamın bedeni savrulup kanepenin üzerine düştü. Çetnik elinde tuttuğu tabancayı bu sefer Edine ablama doğrulttu. Bir elde ona ateş etti. O anda göğsüm sıkıştı, nefesim tıkandı, gözlerim karardı, yere yığılıverdim. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamıyorum ama gözlerimi bir arabanın içinde açtığımda ormanlık bir yolda ağır ağır gidiyorduk. Çam ağaçlarından süzülen ışıklar sanki ormanı yeşil renge boyamış gibi taptaze duruyordu. Top sesleri de uzaktan uzağa kulağıma geliyordu. "Uyandın mı?" dedi bu kadın. Yorgunluktan ve yaşadığım acılardan dolayı duygularım paramparça olmuştu. Donmuş yalnızlığım bir türlü erimiyor, büyük bir yakarış içinde kahrolup gidiyordum. Öfkeli gözlerle bu kadine baktım. "Edine ablam öldü mü?" diye sordum çaresiz bir şekilde. "Bilmiyorum," dedi. "Onu hastaneye gönderdim." Sustum. Bu suskun, boyun eğiş ve tasa altında bir çocuk gibiydim. Her şeyi istemeden de olsa kabullenmeye başlamıştım. Ben artık seçilmiş bir kurbandım. Ne yazık ki bu kadine karşı koyacak gücüm de kalmamıştı. Bu gücü kendimde bulamayınca da sürekli düşünüyor, anlam veremediğim soruları kendime sorup duruyordum. "Benden nefret ettiğini gözlerinde görebiliyorum," dedi bu kadın pis pis sırıtırken. "Ama benden nefret etsen de dün gece beni öyle mesut ettin ki şimdi de bana bir Sırp erkek doğuracaksın." Sırtımdan aşağı soğuk terler aktı. İrkilerek uzaklaştım yanından. "Sen resmen hasta ruhlusun," dedim. "Hayatımı mahvettin. Şimdi de kalkmış sana bir çocuk doğurmamı istiyorsun. Şunu bil ki eğer senden hamile kalırsam kendimi öldürürüm." "Hemen arabayı durdur," diye bağırdı. Arabayı kullanan asker acı bir fren yaptı. "Dışarı çık," dedi. Asker arabadan aşağı indi. Bizi takip edenlerin yanına koştu. Vukadin pantolonunun kemerini çözdü. "Şimdi bacaklarını aç," dedi büyük bir kin duygusuyla. Ona karşı koymaya çalıştım ama bu karşıs koyuşlarım işleri daha da zorlaştırıyordu. Yüzüme sert bir yumruk attı. "Ya şimdi kendi rızanla benimle olursun ya da sana yine zorla sahip olurum." Bu kadın adeta yabancı bir nesne gibiydi. Onu bir türlü içimde eritemiyordum. Onun arzular için bir çöp kutusu olmuştum. Ağlayarak gözlerimi kapattım. Tarık'ı, İfeta teyzemi, babamı, annemi, Fikret eniştemi, Ayşe ve Edine ablamı düşündüm. Sonra küçük bir çocukken annemin bana mırıldandığı ninniyi sessizce içimden mırıldandım. "Şimdi uyku zamanı, kaparım gözlerimi, seninle dalarım rüyalara, sen de bakışlarınla anneciğim, örtü ver üzerime. Yaramazlık yaptıysam bugün bağışlasın Allah'ım beni." Pale Sırpların adeta kalesi gibiydi. Bosna SDS lideri Radovan Karadžić'in de aynı zamanda eviydi. Vukadin o gün Pale'ye giderken de beni yanında götürmüştü. "Dur," dedi arabayı süren askere. "Bu bizim Branka değil mi?" Asker arabayı durdurdu. Bu kadın arabadan aşağı indi. "Ne haber Branka?" diye seslendi. Kadın küçük bir şişme yatağın üzerine maya suyla uzanmış güneşleniyordu. Sesin geldiği yöne baktı. "Aa," dedi şaşkınlıkla. "Senin burada ne işin var?" Bu kadın ona sarıldı. "Dikkat et," dedi kadın. "Vücuduma güneş yağı sürdüm." "Bu dünyada işin iş bakalım," dedi bu kadın gülerek. "Kim istemez böyle bir askerliği?" Esmer tenli kadın kahkahayı bastı. "Sakın ola beni bu halde gördüğünü babana söyleme," dedi. "Bu arada saat kaç olmuş?" Vukadin kolundaki saate baktı. "Tam 3 dedi. Kadın elinde tuttuğu sigarayı Vukadin'e uzattı. "Tut şunu," dedi hızlı bir şekilde hareket ederek. "Şu roketi ateşleyip geliyorum." Dehşete kapıldım. Kadın tetiğe bastı ve Saraybosna'nın rastgele bir yerine doğru roketi fırlattı. Birkaç saniye sonra şehrin bir yerinde patlama sesi duyuldu. "Tamamdır," dedi gülerek. Roketi adresine teslim ettim. Bulunduğumuz tepeden Saraybosna'ya baktım. Saraybosna adeta yerle bir olmuştu. Vyechnitsa yani Saraybosna Milli Kütüphanesi cayır cayır yanıyordu. Birden Tarık'la birlikte geçirdiğimiz o günü hatırladım. Beni Aşıklar Tepesi'ne götürmüş, Saraybosna'nın eşsiz manzarasını seyrettirmişti. "Bu güzel kız da kim?" diye sordu cani kadın. "O mu?" dedi bu kadın alaycı gözlerle bakarken bana. "O savaş ganimetinin en güzel parçası." "Demek ki bu kız Aliya'nın Müslüman fahişesi öyle mi?" "Evet. Bu fahişenin tadına baktın mı peki?" Bu kadın gevrek gevrek sırıttı. "Onun ilk erkeği oldum." Kadın yanıma geldi. Güçlü eliyle çenemi tuttu. Ansızın dudaklarımı öptü. Sonra da bu kadine gülerek baktı. "Ne zaman istersen," dedi, "bu fahişeyi yatağıma gönderebilirsin." Bu kadın kahkahayı bastı. "Benim gibi sert bir erkek burada dururken senin gibi bir lezbiyeni ne yapsın?" "Belki," dedi kadın gülerek. "Balinkura annesini özlemiştir. Biraz dudaklarını göğsüme bastırıp ona şefkat gösterebilirim." Gözlerim sulandı. "Git kendini becer Sırp sürtüğü," diye küfür ettim. Sonra da koşup arabaya bindim. Kadın bir put gibi olduğu yerde çakılı kaldı. Vukadin gülerek kadının yanına yaklaştı. Bir Türk'ün zehrine dikkat et dedi. İnsan ne zaman sokacakları belli olmaz. Kadın ağzını bile açamadı. Vukadin kapıyı açıp arabaya bindi. Sür dedi emrindeki askere. Babam beni bekliyor. Büyük bir karargah binasının önüne geldiğimizde asker arabayı durdurdu. Vukadin bana baktı. Aşağı in dedi. Onun iğrenç yüzüne öfkeyle baktım. Babam nerede diye sordum. Öldü dedi vurdum duymaz bir tavırla. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Öldü mü dedim ağlamaklı bir sesle. Evet şimdi arabadan çabuk in. Artık hayatta tamamen yapayalnızım. Hiç kimsem kalmamıştı. Üzülme dedi Vukadin çocuk okşar gibi beni okşamaya çalışarak. Ben senin için yeter de artarım. Hemen ondan uzaklaştım. Kapıyı açıp aşağı indim. Sen şerefsiz bir adamın oğlusun diye bağırdım. Bir kahkaha kulaklarımda yankılandı. Yanlış duymadığımsa benden bahsediliyor dedi sevimsiz bir adam. Kır saçlı adama şaşkın şaşkın baktım. Vukadin koşarak yanımıza geldi. Asker selamı verdi. Sonra da adamın boynuna sarıldı. Nasılsın baba diye sordu. Bu adam General Borislav Mulinovich'ten başkası değildi. Bu aralar bomba gibiyim dedi gülerek. O sırada namlunun arka ucuna değdiği anda ateşlenen top mermisi fırlayarak Saraybosna'nın rastgele bir yerine düştü. Birkaç saniye sonra top mermisinin düştüğü yerden toz ve ateş bulutları havaya yükseldi. General Borislav oğlunun boynuna sarıldı. Şu Türk kızıyla ziyafet çektin mi diye sordu. Evet dedi Vukadin hızlı bir bakış atarken babasına. Sustum sessiz kaldım gözyaşlarımı içime akıttım. Biz boşnaklara işkence yapan Sırplar ne yazık ki eski komşularımız, eskiden tanıdıklarımız ve birlikte oturup kahve içtiğimiz arkadaşlarımızdı. Aklım bir türlü almıyordu. Nasıl olup da bir anda değişmişlerdi. Meğerse İfeta teyzem ta başından beri gerçekleri söylüyormuş. Sırplar tarihi efsanelerden beslenerek aslında çok uzun zamandan beri bize kin duymuşlardı. Bizden nefret edip bu nefretlerini saklamasını da gayet iyi bilmişlerdi. Kendileri için doğru bir zamanda Slobodan Milošević önderliğinde Osmanlı Türkleri tarafından 1. Kosova Savaşı'nda bozguna uğratılan atalarının intikamını almak için kolları sıvamışlar, ölüm kusan topların namlusunu Müslüman boşnaklara doğru çevirmişlerdi. General Borislav yanıma yaklaştı. Sana teşekkür etmek istiyorum dedi eğilip kulağıma fısıldarken. Senin sayende oğlum sanat zırvalaklarını bir kenara bıraktı. Kısa bir süre içinde çok iyi bir asker oldu. Zırva tevil götürmez dedim kısık bir sesle. Siz istediğiniz kadar boş boş konuşun. Aniden yüzüme bir tokat attı. Sırp kadını olduğun için seni ayrıca tebrik ederim dedi gür bir sesle. Artık bundan sonra Müslüman Aliye'ye değil Tanrı Slobodan'a dua edeceksin. 9 ay sonra da ona eşsiz bir Sırp kahramanı doğuracaksın. Karışık duygular içerisindeydim. Hayatımın artık bir daha geri dönmemek üzere avuçlarımın içinden uçup gittiğini görebiliyordum. Daha önceleri çok büyük konuşmuşum meğerse. Vukadin gibi sefil bir erkek ne yazık ki hayatımı mahvetmiş ve ben istemeyerek de olsa ona müsaade etmiştim. General Borislav elinde tuttuğu çelik dartı bana uzattı. Al dedi siyah gözleriyle bana bakarken. Bir el atış yap. Vukadin etrafına bakındı. Oyun tahtası nerede baba diye sordu. General Borislav sağ işaret parmağıyla çam ağacını gösterdi. Orada dedi büyük bir soğukkanlılıkla. Çam ağacının altına baktım. Tüylerim diken diken oldu. Kanlar içinde kalmış esir bir boşnak erkeği çam ağacının altında ayakta dikilmişti. Boynunda da oyun tahtası asılı duruyordu. O anda içimden ağlamak geldi ama çabucak öfkeyle gözyaşlarımı sildim. Siz katilsiniz dedim titreyen bir sesle.